أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah'ın kitabını okuma yöntemlerini öğreten birkaç hadis bugün inşallah beraber öğrenelim. Ya da Kur'an'ı okumaya yönelik emirlerde titiz davranacağımız bir konu gündeme getirelim. İmam Müslim sahihini almış bu hadisi. İlimde 3 ve 4'te yer alıyor. Cündeb bin Abdillah el-Beceli'den rivayet ediliyor. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. Önce Kur'an okumak ya da okumamak konusunda bir seçeneğimiz var mı diye düşünmemizin anlamsızlığını söyleyelim isterseniz. Yani bir Müslüman acaba Kur'an okumadan da hayatı boyunca Kur'an okumamayı sanki inadına sürdürerek de iyi bir Müslüman olabilir mi? Bilmiyorum. Buna sizin cevabınız imanınız da olacak. Herkes kendine göre bu konuda bir imani cevap bulacaktır. Yaş 10 olacak, öğrenmeyecek. Yaş 30 olacak, bilmeyecek. Hatta 50 yaşında hacca gidecek. Oradaki Müslümanlar Kur'an okur görecek ve kendisi o okunan Kur'anları sadece seyredecek ve ben yine de iyi bir Müslümanım diyecek. Bakın, kafirdir değil derdim. İyi bir Müslüman olma sevdamız yok mu? İşte bu Kur'an okumadan gerçekleşecek mi? Okunan Kur'an anlaşılmadan yerine gelecek mi? Çünkü evinizi düşünün, ilk düzene koyduğunuzda ne kadar eşyanız vardı, şimdi ne hale getirdiniz? Dükkan ve tezgahınız da öyle, bağınız ve bahçeniz öyle, dostluklarınız öyle, yakınlıklarınız öyle. Yani insanlar her birinde daha güzele, daha iyiye gitmeyi isterler de neden iyi bir Müslüman olmayı istemeyecekler? Öyleyse aleyhissalatü vesselam'ı dinliyoruz. İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum fe izâ ihtelaftum fekûmû an. İmam Müslim Kitab-ül İlim'de Kur'an'ın müteşabihine uyma yasağı ve böylelerinden sakınma, Kur'an konusunda ihtilaf ve bu ihtilaftan sakınma konusu, yani ihtilaf yasağı ve ihtilaftan sakınma konusunda almış bu hadisi. Evet, Kur'an okuyun diyor Peygamberimiz. Allah da diyor zaten. Aslında Kur'an okunmasın diyen bir Müslüman da olmaz ama uygulama olarak bakın Kur'an okuyor mu okumuyor mu, ona dokunmayın o zaman. Yani Ramazan'da, bayramda, cenazeden sonra akla gelince bazen arada bir sıkıntısı olunca okunan Kur'an'ları demek istemiyorum. Hayatın problemlerini yaşamadan önce okunan Kur'an, okunacak Kur'an'dan söz ediyorum. Hayatımızı öylece düzenleyelim, düzenlensin diye müracaat edilecek ana kaynak olarak Kur'an'dan bahsediyorum. Yani henüz daha yaşamadığımız hayatın nasıl yaşanacağını öğrenmek için okunacak bir Kur'an. Gelin olmadan önce öğrenilecek bir Kur'an, nasıl evleneyim diye. Anne olmadan önce okunacak bir Kur'an, Kur'an benim nasıl anneliğim istiyor diye. Ya da ölmeden önce okunacak bir Kur'an, acaba nasıl yaşayıp nasıl ölelim diye. İşte böyle bir Kur'an okuma modeli galiba yaygınlaşmamış Müslümanlar arasında. Ama söyleyin, daha yapmadan Allah'a sorsanız, sonra onun dediğini yapıverseniz, artık onun hesabına kadar kolay değil mi? Yani siz Allah'a önce soruyorsunuz, sonra onu dinliyorsunuz, sonra gereği gibi yerine getiriyorsunuz, sonra da hesaba çekiliyorsunuz neden yaptın diye. Rahat değil misiniz? Ya Rabbi sen dedin, ben yaptım diye. Peki yanlış anlama ihtimaliniz? Devam ederseniz ortadan kalkar. Bir gün yanlış anlarsınız, bir sefer yanlış uygularsınız ama meğer öyle değilmiş açığa çıkarır Allah da size lütfu ve ihsanıyla, siz daha güzelini yapmaya çalışırsınız. Kur'an'ı okuyun, onunla kalpleriniz bütünleştikçe, kalbiniz ülfet kazandıkça, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, evet ya Rabbi dedikçe, ama feydahtelaftum, ihtilafa konu olursa, fekumu an, geçin oradan, kalkıverin, kalmayın orada, beklemeyin, devam etmeyin aynı konudaki ihtilafa. Siz devam edin okumaya, göreceksiniz, daha net anlayacaksınız. Çünkü sadece Kur'an, peygambersiz bir Kur'an okumayacaktınız. Peygamberin nasıl anladığını da sünnetten, hadislerden okuya okuya, elbette o Kur'an ayetlerinin hayata nasıl uygulanacağı bilgisini daha net anlayacak, daha güzel öğreneceksiniz. Yine Müslim'de bir hadis, İlim 1. Ayşe annemiz, Âl-i İmran suresinin 7. ayetini okuyor, sonra Kur'an'ın müteşabihine tabi olanlardan sakının. Onlar Allah'ın kalbi hasta dedikleridir, buyuruyor. Demek ki sapıklar sapıklıklarını Kur'an'a dayandırmaya çalışıyorlar. Oysa kurtulanlar, Resulullah ve ashabın yoluna uyanlardır. Geri kalan hani 72 grup sapıktı ya, ümmet 73 fırkaya ayrılacaktı. Hakimin müstedrekinde, İmam Müslim'in de sahihinde rivayet edildiğine göre, sapıklar, sapıtanlar Kur'an ve sünnetin dışında yaşayanlardır. Buna göre, Kur'an'ın ayetlerinin bu Âl-i İmran suresi 7. ayete göre ikiye ayrıldığını birlikte dinleyelim. Âl-i İmran suresinin 7. ayetinde Allah kitabı indirdiğini, bu inen kitabın ayetlerinin muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrıldığını beyan eder. Ama 7. ayeti böyle cımbızla çekip almak yerine, hatta siz Âmener Resulü diye bildiğiniz ayetlerden başlayıp, arkasından takip eden bu sure Âl-i İmran suresinin ilk 6 ayetinden sonra söz konusu bu 7. ayeti ve bir de arkadan 2 ayet daha söylesek belki daha iyi anlaşılacak. Peygamber kendisine indirilene inanıyor, müminler de. Hepsi birden Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inandıklarını beyan ediyorlar ki peygamberler arasını ayırmaya ne hakları var? Dedik, dinledik, işittik, kabul ettik, itaat ediyoruz, boyun büktük ya Rabbi diyorlar. Ve buna rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatimiz olacak, yanlışımız, eksiğimiz olacak. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretin isteriz ey Rabbimiz. Eksikliklerimizi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Çünkü sonuçta sana dönüp varacak her şey, biz de huzuruna geleceğiz. Gerçi Allah hiçbir kimseye gücünün ötesinde bir yük yüklemez. Ama yüklenen şeye güç yetirebilmemiz konusunda yine Allah'ın yardımına muhtacız. Herkes yapıp ettiğinin lehve aleyhine olduğu bilincinde olmalı ve arkasından dua etmeliyiz. Aman ya Rabbi unutmuş ya da bilememişsek, sen onları bize günah olarak yazıverme, affediver, mağfiret ediver, muakaza etme, cezaya çarptırma bizi hatalarımız ve unutmalarımızı. Ey Rabbimiz daha öncekilere yüklediğin gibi yükler yükleme. Belki onların gücü elbette yeter, benim de gücüm yeterdi ama sen benim acizliğimi, benim zayıflığımı, benim eşyaya karşı, mala karşı, çevreye karşı, dünyaya karşı zaafımı ve zafiyetimi bilirsen, sen benim yükümü kaldırmam konusunda bana güç ver, kuvvet ver ya Rabbi, dayanamayacağım şeyi yükleme bana ya Rabbi, affet, mağfiret et, merhamet et, sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et ya Rabbi diye dua ederek Bakara suresi bitmişti. Âl-i İmran suresi de Rahman ve Rahim bir Allah adına söz söylememiz gerektiğini beyan ederek dinleyin, bakın başkasının sözüne benzetmeyin, Elif, La, Mim ile başlamıştı. Allah'tan başka hayata karışmaya yetkili kimse yoktur. Hayatımıza karışmaya tek yetkili ilahımız Allah, hay ve kayyumdur, dipdiridir, canlıdır, canlılık ondandır, birilerinin hayatı ondan kaynaklanır. Kayyumdur, kendi kendine vardır, kimseye muhtaç değildir, her şeyi düzenleyen O'dur. Peygamberimize kitap indirmiştir, hak açığa çıksın, hakikat ortaya çıksın, hakikat bilinsin diye. Ve bununla onun önüne sunulan şeyler ya tasdik edilir ya reddedilir, bu makamdadır Kur'an. Daha önce de İncil ve Tevrat'ı indiren Allah'tır, yani insan hayatına baştan beri karışandır. İlah olma özelliği kendisiyle beraberdir. Sonradan böyle bir şey ortaya çıkarmamıştır. Bütün insanların hidayeti için, cennet yolunu tanımaları için, cehennemden korunmaları için Allah, insanlığa Furkan olarak Kur'an'ı göndermiştir. Hak nedir, batıl nedir, iyi nedir, kötü nedir, lehte ve aleyhte olan şeyler nelerdir, nelerle kazanır, nelerle kaybedersiniz, Allah'ın gazap ve rıza yolları nelerdir, bunu fark ettiren bir kitap olarak Allah, insanlığa mesajını iletmiştir Furkan olarak. Ama kafirler, Allah'ın ayetini yok sayanlar var ya, Onlara şiddet bir azap vardır. Allah azizdir, izzet ve şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibi, karşı gelinmez mutlak galip bir Allah'tır ve de intikam sahibidir. Yani ille de Allah'la yarışacaksa insanlar sonunda mağlup olmak zorundalar. Allah ki ona hiçbir şey gizli kalmaz. Ne göklerde ne yerde. Her şeyi bilir. Dahası ana rahminde olan şeylere şekil veren de odur, onu da o bilir. Ondan başka ilah yok. Kulu kölesi olunacak, her dediği dinlenecek sadece Allah. O aziz, o hakimdir. Mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilah, aziz ve hakim bir Allah'tır. İşte bu Allah, 7. ayete geldim. Huvellezî enzele aleykel kitâb, sana kitabı indiren odur. Minhu âyâtun muhkemât, onun ayetlerinin kimileri muhkemdir, onda kimi ayetler vardır ki muhkemdir ki, onlar hunne ummul kitâb, kitabın anasıdır, aslı ve esasıdır. Kitabın asıl geliş gayesi bu ayetlerin var olmasıdır. Ve uharu müteşabihat, ama bir de diğer ayetler var ki onlar da müteşabihattır. Kur'an'a göre kitabın uhkimet ayatuhu ayetinden dolayı bütün ayetler muhkemdir. Ama yine Kur'an'a göre Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben müteşabihen methani, yani bu ayete göre de bütün ayetler müteşabihtir. Yani Ali İmran suresine göre kimi ayetler muhkem, kimi ayetler müteşabih, ama Hud suresine göre bütün ayetler muhkem, Zümer suresine göre de bütün ayetler müteşabihtir. Onun için muhkem ve müteşabihin ne olduğunu önce anlayalım, sonra ayetlerin kiminin muhkem, kiminin müteşabih olduğunu anlayalım demenin de aslında çok önemli bir tarafı yoktur. Çünkü evet, bu ayet böyle ikiye taksim etmiş bizim anlamamız için, birilerinin sapıtma yollarını beyan için Allah müteşabihleri de beyan etmiş, anlatmış idiyse de, ama Hud suresi ve Zümer suresine göre Kur'an'ın tümü hem muhkem hem de müteşabih. Yani hem sapasağlamdır muhkem, hem bizden hayat programı olarak hükümler beyan ederek davranış biçimi belirleyip isteyen, Allah'ın razı olacağı bir hayatı bizden isteyen muhkem Kur'an'dır, hem de birbirine benzeyen, aslı ve esası tas tamam Allah'ın iradesine uygun, ne olduğu tam bilinmez konular da içeren müteşabih ayetler olan bir Kur'an'dır. Yani hangimiz Kur'an'ı Allah'ın anladığı gibi anladığımızı, peygamberin anladığı gibi anladığımızı iddia edebiliriz. Ama madem ki Ali İmran suresi ayetleri muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayırmış, o zaman muhkem ve müteşabih tarifini yapalım. Muhkem demek, bizden iman isteyen, ama o imanın gereği bir ameli, bir eylemi de bekleyen ayetlerdir. Abdest alın gibi namaza davrandığınızda ne dediğini biliyoruz. Buna inanacağız ama uygulamasını da bileceğiz. Yani yüzümüzü yıkayacağız, kollarımızı dirseklere kadar, başımızı mesedeceğiz, bir de ayaklarımızı yıkayacağız topuklara kadar. Yani bu ayet bu anlamıyla hem bizden iman isteyen, buna inanmamız gereken bir ayet, hem de o konuda bizden amel isteyen, yapacağımız bir eylemi tarif eden bir ayettir. Evlenme, boşanma konusundaki ayetler öyle, infak konusundaki ayetler öyle, ya da zekat konusunda, faiz konusunda, ya da fuhuş ve zina konusundaki ayetler böyle. Biz onlara iman ederiz ve de o konuda amel bekler ayetler bizden. Yani konusu öyledir ayetlerin. Ama müteşabih ayetlere gelince, bizden iman isteyen fakat amel etmemiz istenmeyen, yani amele konu olmayan, eylem beklemeyen ayetlerdir. Mesela Allah bütün semaları 7 olarak düzenledi. Ne yapacaksınız? Hadi bunun üzerine bunu öğrenen siz ne tür bir amel, ne tür bir eylemde bulunacaksınız? Yani o ayetin bizzat sizin tarafınızdan anlaşılması, sizin hangi hareket yapmanızı gerektiriyor imandan başka? Allah Adem'i topraktan yarattığını beyan ediyor. Meleklere secde ettiğini söylüyor. İblisin ise secdeden kaçındığını anlatıyor. Söyleyin, bu ayetleri siz öğrenince ne yapacaksınız? Veya meleklerin şu kadar kanatlı olduğunu söylüyor Allah. Biz bu ayetleri öğrenince ne yapacağız? Tur'u, İsrailoğullarının üzerine Tur dağını kaldırıp da onlardan mesaj aldığını, ya da buna rağmen onların yine de Tur yerine gidince, dağ yerine oturunca eski hayatlarına tekrar dönüp isyan ettiklerini söylüyor. Yani bu ayetlerin size yüklediği yük doğrudan bir görev olmadığını bilin, ama bir mesaj elbette olacaktır. Yani Kur'an'da anlaşılmaz, anlamsız, düzumsuz ayet olmaz ki. İşte buna göre Kur'an'ın asıl geliş amacı bizden amel isteyen, eylem isteyen ayetlerdir. Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler ayeti işte bunun en güzel örneklerinden biri değil mi? Bunu duyan bir anne çocuğunu emzirmek zorundadır. Tabii imkansızlıklar hariç. İşte bu ayetleri Allah değerlendirmeye tabi tutarak, yani toplumsal bir bakış açısı sanki bize önceden haber vererek diyor ki: فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, kalpleri eğri bir olanlar, imanla dop dolu olmayanlar ya da yamuk yumuk bir kalp sahibi olanlar var ya, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, onlardan müteşabih olanları peşi sıra gitmeyi pek severler. Onları gündeme getirirler, onları dinlerler. İptiga el fitne ve iptiga et evili. Fitne çıkarmak için. Onları kendilerine göre yorumlamak için. İşte bu ayet bak benim dediğimi söylüyor diye kendilerince yorumlayıp kendi hayat programlarına delil olsunlar diye. Ama ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Onların asıl anlamının ne manaya geldiğini tam bilen Allah da oysa, peki biz ne yapacağız? Varrasihun. Bu işi ciddi bilme pozisyondaysak eğer bizler, fil ilmi, eğer ilim konusunda ciddi derinleşmiş birileriysek, yekulun diyeceğiz ki, amennâ bih, inanıyoruz bunlara, küllüm min indi Rabbina, hepsini Allah istemiş, böyle göndermiştir. Ve mâ yedzekkeru illâ ulul elbâb, işte bunları anlayanlardır, asıl akıl sahipleri. Bunlara akıllı diyeceksiniz, değilse, fizikte, kimyada, tıpta, tarihte, coğrafyada, matematikte, teste tabi tuttuğunuz, sonra ha bu adam şu numarayı almışsa, bu kadar puan almışsa, bu akıllıdır, gel bakalım sen anla bunu diyeceğimiz bir pozisyon yok herhalde. Ve buraya gelen, bunu anlayan Müslümanlar diyecekler ki: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Aman ya Rabbi, hidayetini bize lütfettikten sonra kalplerimize eğrilik, büyürlük verme, yamukluk verme. Ve heb lena min ledunke rahme, bize kendi rahmetinden lütuflarda bulun ya Rabbi. İnneke entel vehhab, sen verensin, verirsin ya Rabbi. Ey Rabbimiz, inneke camiun nasi liyevmin la raybe fih. İnsanları mutlaka kesinlikle bir günde toplayacaksın ki inna Allahe la yuhliful miat, sen dedin mi yaparsın ya Rabbi diyoruz. Buna göre muhkem ve müteşabihi tekrar özetliyorum. Bizden amel isteyen ayetler, inanmak zorunda olduğumuz ayetler muhkem. Bizden amel istemeyen ama iman isteyen ayetler, yani amel etmeye konu olmayan, amel istemeyen deyince yanlış anlaşılır herhalde. Yani bir amel konusu, bir eylem konusu, bir hareket konusu olmayan, konusunda böyle bir bölüm olmayan ayetlerse, İşte onlar da müteşabih ayetlerdir. Konuyla ilgili Sabiğ el-Iraki adında bir adamdan söz eden bir Darimi rivayeti sunalım size. İmam Darimi'nin Sünen'inde böyle bir rivayet gördüm. Sabiğ el-Iraki diye bir adam varmış. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. Kendi yaşadığı çevrede hep müteşabih ayetleri gündeme getiriyor ve onları ümmetin imanını karıştırmak için sanki yem olarak atıyormuş topluma. Allah'ın eli mi ayağı mı? İki tane mi bir tane miden tutun. Hazreti Musa'nın asası hangi ağaçtan diye varıncaya kadar siz de düşünebilirsiniz. Bazen belki sorulduğunu duydunuz mu? Mimsiz sure hangisidir? Cimsiz sure hangisidir? Ne me lazım, ne olacak dememiz gereken konular bunlar aslında. Kur'an'ın ortasındaki harf, Kur'an'ın başı ve sonrasında ne kadar lam var, ne kadar mim var, bunlar gibi. Dahası, Sırat Köprüsü ne kadar ince, kaç kilometre, ne kadar uzun, altta direk var mı yok mu, cehennemin ateşi, ebedi kaldık mı kalmadık mı, oysa Allah dediyse tamam demekten başka ne yol vardı ki sanki? İnşallah biraz sonra onunla da ilgili bir Kur'an örneği vermeye çalışalım. Sabiğ el-Iraki böyle ümmeti, yani onları öğrenince daha iyi hareket edecek, daha güzel ameller, daha iyi Müslümanca hareketler düzenleyecek bilgiler olmayan, sadece kafa karıştıran konuları gündeme getirince, bölgenin valisi Hazreti Ömer Efendimiz'e bir mektup yazıp bir elçiyle bu adamı Medine'ye gönderir. Adam gelir, o Sabiğ adındaki getirdiği zanlıyı şöyle bir kenara yerleştirir ve Hazreti Ömer'i bulur. Mektubu verip de Hazreti Ömer okuyunca sanki titrer ve sararır. Gazabından o Ömer Efendimiz diye bildiğimiz, hani bir haleti ruhiyesi vardı ya, o net apaçık ortaya çıkıverir hemen. Acele sorar, nerede bu adam diye. Efendim işte falan yere bıraktıydım. Çabuk ol, kaçırırsan karışmam ha, yani canına okuyacak baştan. Adam ürker ve korkar, neredeyse koşarak Sabiğ'i bulmaya, alıp gelmeye gider. O ayrılır ayrılmaz Ömer Efendimiz de yanındakilere der ki, hurma dalları hazırlayın. Adama muhakemeden sonra gerekiyorsa ceza verilecek tabi. Ümmetin imanını karıştırmaya kimsenin yetkisi yok ki. Biz Hazreti Ömer'le büyümedik. pek o kadar onu tanımıyoruz. Bu rivayeti ben 40 yaşımdan sonra öğrendim. Ama bizim Nasreddin hocalarımız vardı. Nasreddin hocanın birine bir gün sormuşlar. Demişler ki tuvalette sakız çiğnenir mi? Caiz mi? Beyefendiler demiş. Elbette caiz ama çiğnemeyin. Çünkü orada başka bir şey çiğniyorsunuz zannederler. Ondan dolayı biz o dilde anlayıp öyle konuşmuştuk ama bakın Hazreti Ömer'in titizliğine, hassasiyetine. Adam getirilir, Sabih el-Iraki huzura gelir. Hazreti Ömer sorar önce, o mektupta yazılanların aslı astarı var mı? Elbette valisine güvenir ama karşı tarafı dinlemeden muhakeme olunmaz ki. Sorar, sen böyle böyle yapıyormuşsun. Kur'an'daki müteşabih konuları gündeme getiriyor. Yani insanlar onları baştan sona bin dinleseler de, karma karışık problem üretip çözseler de daha iyi Müslüman olmayacakları boyutta gündemde tutuyormuşsun. Öyle mi diye sorar. Adam ikrar edince suçunu vurun der ve dayak başlar. Yani tabirim herhalde mübalağa olmayacak, anladığımı söylüyorum. Kafa göz kalmaz adamda sanki. Alabildiğine bir tahribat. Yani bütün vücudun sarsılması gerekir elbette böyle bir konuda diye anladım. Ama inanın ben bu hadisi, ben bu rivayeti okurken ha tamam galiba adam cezasını buldu, bu kadar kan revan içinde de kalmışsa yeter artık diyecek zannettim ama işin ciddiyeti benim anladığım gibi değilmiş. Götürün bunu iyi oluncaya kadar bekletin der. Tabi ekmeğini suyunu verirler. Hapis hayatıdır değil aslında ceza. O adamın kafasındaki bu düşüncelerin yok edilmesidir. Şöyle biraz yeniden dayak yiyinceye kadar yani yeniden dayak yiyebilecek kadar iyileşince bir daha getirirler. Bir daha aynı model, bir daha dayak, bir daha dövme. Yeniden götürülür. Bir daha iyi oluncaya kadar bakılır, edilir, bekletilir. Üçüncü sefer tekrar getirilince adam dayak faslından önce der ki ey müminlerin emiri, eğer kafamdaki düşüncelerden dolayıysa vallahi bitti, billahi bitti diye başlar kendini beyan etmeye. Bunun üzerine buraya kadar anlatıp bıraksaydım. Hadi tamamlayın bakalım ne dersiniz? Acaba ne yaptı ki Ömer deseydim? İnanın siz de herhalde ben gibi herhalde tamam diyecektiniz öyle mi? Tamam değilmiş bakın. Memleketine gönderir ve bir elçiyle haber gönderir valiye, der ki sakın ha bu adam hiçbir dini meselede kimseyle konuşmayacak, yasak. Evet kafası yerine geldi ama biraz daha. Şöyle kendine gelsin, şöyle bir mesele iyice yerleşsin dercesine adama dini meselede konuşma yasağı, hiç kimseyle konuşmama yasası konulur. Sonra vali haber gönderir. Neden sonra? Ey müminlerin emiri, o adamın iyi olduğuna şehadet ederiz. Artık herhalde tamamdır diye, öyleyse yasak kaldırılsın der. Çünkü din daha iyi Müslüman olmak için anlaşılır. Din daha iyi Müslüman olmak için anlatılır. Basında mı, yayında mı, televizyonda mı, radyoda mı, kürsüde mi, vaazda mı, yoksa cenaze ortamında mı, düğün ortamında mı, din adına konuşuluyorsa anlatan ve dinleyen daha iyi Müslüman olsun diye konuşulur. Rivayet edilir ki, bir büyük şehrin, bir büyük caminin, kocaman bir caminin kürsüsünde adam hem vaaz ediyor hem de bazen canı sıkılıp vuruyormuş kürsüye. Ey kara kürsü, sen burada kimleri kafir etmedin ki diye. Çünkü aklına geldiğini söylüyorsa, işte öyle icap etti diye söylüyorsa, havaya girip söylüyorsa, balatası freni kalmamış gaza basıp gidip söylüyorsa, Allah korusun tabii. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an okurken ihtilafa düşerek aynı akıbete düşmemeler için ümmetini sakındırıyor. Çünkü yine Müslim'den öğrendiğimiz bir hadis, Abdullah bin Amr bin As ravi, bir sabah aleyhissalatü vesselam bir ayet konusunda ihtilaf ederek yüksek sesle tartışan iki adam duydu. Yanımıza geldi diyor Abdullah bin Amr. Gazabı yüzünden belli oluyordu. Gazaplandı mı damarlar şişerdi peygamberimizin. Allah, hem Allah'ın hem Resulünün gazaplanacağı ortamda bizi yaşatmasın. Dedi ki, اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاِخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ Sizden öncekilerin helaki, dinde küfre düşüp bid'at çıkarmalarındandır diyor Peygamberimiz. Kur'an'da ihtilaf, ya caiz olmayan bir ihtilaf, ya lüzumsuz bir ihtilaf, ya da şüphe, fitne ve kavgaya sebep olacak bir ihtilaftır ki hepsinden kaçınmak zorundayız. Ama öğrenmek için münazara, öğrenmek için karşı görüş, öğrenmek için farklı görüş buna dahil değildir elbette. O ihtilaf manasına gelmez ki. Çünkü ihtilafta Kur'an bir yana, ihtilaf eden bir yana olacaktır. Ama Kur'an'da anlatılan konular, Kur'an'ın konusu, acaba öyle mi? Bir de şöyle anlaşılır mı? Bak sahabeden biri böyle, biri de böyle anlamış diye birden fazla anlayış modeli eğer gündeme getirilmek için ihtilaf ediliyorsa buna ihtilaf demiyoruz. Buhari bu hadisi Kitab-ı Fedailil Kur'an İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum babında zikretmiş. Bir de Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne bab kerahiyetül ihtilafta zikretmiş. Yani Buhari'nin bir özelliği var. Nasıl olsa kitapçı değilim. Kitap satmak için söylemiyorum. Kulüp de kurmadım. İnan ki faydası sadece size ama elbette sizin sevabınızdan bana da pay var diye söylüyorum. Şöyle Buhari'ye bu Ramazan'da bir niyet edin, bu gençlikte bir niyet edin, bu bayramda bir niyet edin, bu evlilikte bir niyet edin, bu karlı döneminizde, bu zarar ettiğiniz dönemde, bu marklar alt üst olunca, bu dolarlar takla atınca bir niyet edin de Kur'an'la beraber bir Buhari okumaya başlayın. Çünkü adamın hadise bakışı farklı, diğerlerinden çok ayrı. O hadis bize ne söylemeli? Ne söyler acaba? Acaba hadisle anlaşılacak nedir diye adam farklı düşünebilmiş, ayrı düşünebilmiş. Şöyle de itiraz edebilirsiniz. O adam kendi dünyasına, kendi dönemine göre öyle düşünmüşse ben de aynı düşünmek zorunda mıyım? Hayır elbette. Ben senden iki kere önce iki kere hayır diyebilirim bu soruya. Ama o adamdan bağımsız, ötekinde ilgisiz, berikiyle irtibatsız olarak da Kur'an ve sünnet anlaşılmıyor ki ilk defa peygamberi ben duymuş olsam, yanı başında ben olsam, benden önce hiç duyan olmasa, Allah'tan gelen Kur'an peygamberden önce bana gelse ben istediğim gibi anlasam öyle değil ki ama. Onun için Buhari benden önce çok daha fazla hadis duyup öğrenince onun anlayış modeli bana bir bakış açısı kazandıracak diyorum ve Kur'an'la beraber olma konusunu, Kur'an'ı okuma konusunu, üzerinde ihtilaf etmeden okuma konusunu, onun da kerih olmak, mekruh olmak konusunu ben Buhari'den bir kere daha dinlemek istiyorum. Demek ki kitaba muhalefet helak sebebidir. İnnemâ heleke men kâne kablekum ihtilâfihim fil kitab. Dikkat edin, başka sebep yok. Sadece sizden öncekilerin helaki kitapta olan konulara muhalif olmalarından kaynaklanıyor. Kitap bir şey söyleyecek, onlar başka bir şey yapacaklar. Yani kitap bir tarafa çekecek, onlar bir başka tarafa gidecekler. Kitap dur diyecek, onlar yürüyecek bile demiyorum, koşacaklar. Kitap yat diyecekler, onlar düz ayakta dursa yağmurda kalkacaklar. Baş aşağı ters duracaklar sanki. E helak olmazlar mı? Yani kitap bir düğün modeli beyan edecek, onlar kendilerine göre yapacaklar. Peki kitapla bağımsız olduklarını apaçık söyleyecek mi insanlar? Müslümanız diyorlarsa demeyecekler ama yontacaklar, tevil edecekler, yeni yollar bulacaklar, acabalar üretecekler, galibalar belirleyecek ve kendilerince yeni bir yöntem, yeni bir dinmiş gibi değil ama böyle demeyecekler ama Kur'an bir tarafta, kendileri ona muhalif olacaklar. Ben herkesin evini bilmem. Herkesin evini bilsem bile kafasını bilemem. Hadi kafasını gördünüz, ağzıyla söz söylüyor, eylem olarak ortaya koyuyor ama kalbini hiç kimsenin bilmem. Ama söyleyin, sanki Kur'an bir yana, kalplerimiz bir yana değil mi? Kur'an ne söylerse söylesin, biz bildiğimizi yaparız dercesine bir cesaretle istediğimiz gibi hareket etmiyor muyuz? İşte İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum daki bizden istenen kalpleriniz onunla bütünleşsin, böylece okuyun demektir. İhtilaf, ülfet kazansın. Yani kalpleriniz üzerinde toplansın. Kalpleriniz Kur'an üzerinde toplansın. Kalbinizi ona ait kılın. Onu kalbinize hakim kılın. Kur'an kalbe hakim olsun. Kalp Kur'an'ı içine alsın. İşte böyle okuyun Kur'an'ı. Peki Her zaman böyle olur mu? Peki bu her zaman mümkün olur mu? Kur'an okumaya devam ettiğimiz halde yine de bazen ihtilaf edivermemiz de mümkün mü? Elbette öyledir ki aleyhissalatü vesselam onunla ihtilaf ediverdiğiniz böyle bir durum ortaya çıkarsa geçin oradan diyordu ya, yani feizak teleftum, ihtilaf ettiğinizde, manalarını anlama konusunda bir ihtilafınız olduğunda, acaba o anlama mı ya ki bu anlama mı gelir dediğinizde, bu konuda bir netlik kazanmamışsa kafanızda, kalbinizde, görüşünüz, fikriniz, bakışınız, o zaman fekumu an, bu ihtilaf ortamı sizi şerre sürüklemesin diye ayrılıverin. Geçin oradan, kalkın gidin, kalmayın orada, devam edin. Gerçi belki de bu nehi Resulullah hayattayken istenmeyen bir hükmün gelmesine sebep olmasın diye olabilir. Hatırlar mısınız? Hac farz kılınmıştı. Sahabeden biri gelmiş peygamberimize soruyordu. Ya Resulallah, her yıl mı farz? Duymak istemedi peygamberimiz. Adam bir daha söyledi neredeyse. Israrla tekrar ediyordu. Peygamberimiz iltifat etmedi, cevap vermedi. Allah'tan ki o da durdu, Allah'tan ki peygamberimiz cevap vermedi. Sonra dedi ki, nerede o soran? Ya evet deseydim ne yapacaktınız? O zaman farz olacaktı. Yani sizin sebebinizle bir hüküm insanların başına bela getirecekse, etmeyin, sorup durmayın dercesine sanki bir açıklama seziyorum. Çünkü Maide suresinin 101. ayetinde, ya eyyühellezine amenu, la tes'elu an eşyaya in tübde leküm tesu'kum buyuruluyor. Ey iman iddiasında olanlar, sakın ha olur olmaz sorup durmayın, mevcudu uygulamaya çalışın, anladığınız gibi önce bir devam edin, uyarılırsanız düzeltin, eğer açıklanırsa bıkar usanır zorlanırsınız, öyle üzerine gitmeyin deniliyordu. Buna göre Kur'an okurken insanlar o anda düz neyi anlamışlarsa onu hemen uygulamaya geçirecekler. Karıştırmayacaklar. Anladıkları gibi yapıverecekler. Peki ya yanlış anlamışlarsa? Samimi olmayacaklar mı? Devam etsinler samimiyete. Nasıl olsa onların yanlışı onlara anlatılacak. Bir başka Müslüman görecek onların yanlışını, böyle olmadığını söyleyecek. Mesela bir Müslüman Kur'an okumaya başlasa, sünnet öğrenmeye başlasa, Müslüman olsa, Allah peygamber öğrense, ama öğrendikleri içinde içkinin yasağı olmasa ve duymasa, öyle bir içkici bir toplumun üyesi olarak gelse ki Müslüman diyarına, ama bilmese ki içkide haram kılınır mı diye düşünemese bile ve hem içki içse, hem namaz kılsa, hem oruç tutsa, hem içki içse, hem iyi bir Müslüman olmaya çalışsa, hem içki içse ne olur? Ne olacağını herhalde tahmin edersiniz. Devam ederse Müslümanlığına, yeter benimki tamam bu kadar demezse, elbette içkinin yanlışlığını anlayacak zaten ve elbette bırakacaktır. Yani öğrenilen ayetler, öğrenilen hadisler, Kur'an ve sünnet olarak duyulan din, samimi bir eda ile hemen uygulamaya geçirilmelidir aslında. İşin içini sanki akılla bulandırarak değil, akıl kabul etmeye kullanılmalıdır. Mesela hatırlayacağınız bir olay. Bakara suresine, Bakara dedirten bir olay var Bakara'da. Daha önce duyanlar bilir, değilse okuyun Bakara suresini görün. İsrailoğulları bir adam öldürmüştü. Katili saklamayı başardılar. Hazreti Musa aleyhisselam döneminde. Böylece faili meşhul bir cinayetmiş gibi unutulsun istediler. Ayrıca yeniden diriliş konusunda da bir tereddütleri vardı sanki içten içe. Yani adam ölecek ve yeniden dirilecek, bu biraz zorca gibi diye. O Mısır'dan kalma, firavunlardan kalma bir endişeydi belki de. Yani öyle kendilerince yamuk sapık bir inancın gereği öyle bir tereddütleri vardı. Bir de Mısır'daki o insanlar öküze tapıyorlardı ya, kocaman kocaman öküzden ilahları vardı ya, amunraları, işte onlara bir sevgi, onlara bir saygı vardı sanki işlerinde. Belki ondan dolayı da Samiri, Hazreti Musa Tur'da Allah'la beraberken ziynet eşyalarından, buzağdan heykel yapıvermiş, buyurun işte sizin ilahınız deyivermişti de onlar çoktan hazır oldukları bu ilah isteğiyle hemen düşüvermişlerdi onun tuzağına. İşte Hazreti Musa o katil konusunda, onların saklamaları konusunda dedi ki, Allah size bir bakara kesmenizi emrediyor. Sığır cinsinden bir hayvan. Ne dediler? Ne manası var bunun ya? Biz bir adam öldürdüysek ne ilgisi var? Söyleyeceksen başka bir şey söyle. Sonra bakara kesmek, yani kutsal olabilecek bir varlığın bizim tarafımızdan kesilmesini istemek nereden çıktı bu iş diye akıllarıyla muhakeme edip, muhasebe edip bunun anlamsız olduğuna hükmettiler ve karşı geldiler. Dertleri o adamların. Ya da şimdi bizde de var mı ki benzer şeyler? Allah başörtüsü emrediyor gerçi her ne kadar ama acaba neden ki? Bir sebebi var herhalde. O sebep o zamana aitse şimdi değilse biz onu ortadan kaldırabilir, ilga edebilir miyiz ki dercesine düşünenler olur mu? Bilmem, bakın çevrenize. Ya da Allah şahitlik konusunda kadına iki, bir erkeğin yanında bulunma görevi vermiş. Acaba neden ki acaba o zaman kadınlar yani ticaretle uğraşmayı bilmezlerdi. Tabi Hazreti Hatice yok kabul edeceksiniz. Kervanı vardı, ticaret kervanıydı filan da. Onlar ayrı şeyler. Yani insanlar reddetmek isterlerse ya da inkar etmek isterlerse galiba yol ararlar gibi ya. İşte İsrailoğulları mantığı. Nereden çıkardın Musa? Nedir bu yaptığın senin? Allah'tan kork dercesine karşı geliyorlar. O da diyor ki Allah'tan korkarım cahillerden olmaktan. Yani Allah ne dediyse yapmak zorundayım. Allah böyle dedi ve ben onu söylüyorum. Ben o sizin dediğiniz tavrı, sizin istediğiniz tavrı Allah'a isyan görüyorum. Onun için Allah'a sığınıyorum dedi. Hemen boyun eğilmeliydi. Denilen yapılmalıydı. Efendim küçük müydü, büyük müydü kesecekleri? Yaşlı mı, ihtiyar mı olacaktı? Genç mi, diri mi olacaktı? Alacalı mı, renkli mi? Siyah mı, beyaz mı olacaktı? Ya boz renkli olursa da olur muydu? Herkes kendine göre bir şeyler ekleyecekti, öyle mi? Ne gerek vardı? Allah sizin bir bakara, sığır cinsinden bir şey kesmenizi istiyor. Dişi miydi, erkek miydi? Öküz mü olsaydı, kaç yaşındaydı demenin ne anlamı var? Kes denilmişse keseceksiniz, tamam. Mesela insanlara söylüyorsunuz. Bakın çok lüks yaşıyorsunuz gibi. Çok israfçı gibisiniz diyoruz. Yani benim nerem israfçı? Şimdi evim, barkım, ekmeğim, suyum, misafirim, gelenim, gidenim, elektriğim, suyum, ne yapayım ben? Ama neresinde? Diye itiraz etmenin ne anlamı var? Sen bir baba ya da sen bir anne olarak çocuğunu eğitmek zorundasın. Bak Kur'an böyle söylüyor. Yani ben eğiteyim ama yani benim durumum ama yani İslam yani Kur'an yani Allah yani peygamber benim durumumu biliyor mu acaba, bana göre söyledi mi diye işi karıştırmanın ne anlamı var? Yani Kur'an okunacak ve kalpler onunla bütünleşip uygulamaya geçilecektir. Ama ihtilaf olursa, birbirinize düşürecek bir şüphe olursa bırakın diyor Kur'an. Yani peygamberimiz o anlama söylüyor Kur'an'ın sözcüsü olarak. Muhkem olanlara, ülfet gerektirenlere sarılın. Kalbiniz ülfet kazanmışsa, muhkem bilmişseniz, tamam ben anladım yapacağım demişseniz, evet öyle yapın. Fakat müteşabih olanlardan sakının ki o ihtilaf ve ayrılık getirir. Demek ki Kur'an okuyun. Okuduğunuz neye delalet ediyorsa, okuduğunuz sizi neye sevk ediyorsa ona sarılın. Kabul ya Rabbi, tamam ya Rabbi, yapacağım ya Rabbi, uyacağım ya Rabbi dedikçe okuyun. Üzerinde tezekkür, tefekkür ve tedebbür etmeye devam ederek okuyun. Amel etmek için, Kur'an'la beraber olmak için okuyun. Ama ihtilafı gündeme getirmek ya da bir ihtilaf konusu bulmak için değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam din kolaydır. Siz bıkmazsanız Allah usanmaz der. Yine aleyhissalatü vesselam en iyisi az da olsa sürekli olandır diyordu ya. Demek ki her zaman Kur'an oku değil. Mesela aleyhissalatü vesselamın beyanlarından öğreniyoruz. 7 günde veya 10 günde bir hatim şeklinde Kur'an okuyun. Bu hadis ihtilaf etmemeyi, muhalif olmamayı anlatıyor. Değilse Kur'an okumayı bırakın, aman ha şöyle sakin olduğunuzda, işiniz tıkırında gittiğinde, kafanız bu işe hazır olduğunda, tamam biraz da Kur'an okusam, yani biraz ayıp olmasın ama az da Kur'an takılsam diye okuyun anlamına gelmez. Çünkü Kur'an okumak konusunda aleyhissalatü vesselamın ısrarla emirleri var ve ciddi uygulamalarını herkes biliyor. Yani, tekrar başa dönüyorum. İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi gulubukum. Kalpleriniz onunla bütünleştikçe okuyun. Fe idak teleftun fekumu an. Ama ihtilaf ettiğinizde kalkıverin, geçin oradan, bırakın emri. Yani madem ki ihtilaflı konular, bakın mevcut 40 tane meal tanırsanız inceleyin, neredeyse her birinin bir farklı yönü olacaktır. 50 tane tefsir okuyun, her biri bir farklı anlatacaktır. 100 tane sahabiyle irtibat kurun, birbirlerine farklı görüşler beyan edecektir. Öyleyse bu Kur'an okunmaz. Zaten ihtilaf konusudur demeye kimsenin hakkı yoktur. Bu hadis ihtilaf etmemeyi anlatıyor. Kur'an bir yana, siz bir yana olmayın. Kur'an'ı anlamaya çalışın. Evet ey yüce Kur'an, sen güzel söylüyorsun ama bizim de bu konuda bir görüşümüz vardı. Biz de bir şeyler biliyorduk. Sen miras konusunda, sen aile konusunda, sen ekonomik, sosyal ve siyasal konularda bir şeyler söylüyorsun ama bizim de bu konularda bir fikrimiz, bir zikrimiz vardı. Senin dediğinden ayrı ve daha güzel, daha iyi bir şeyler bildiğimizi zannediyorduk. Ey yüce Kur'an, ne dersin diye sen ayrı biz ayrı olduğumuzu beyan etmeyelim demektir. Yani Kur'an'a muhalif olmamayı anlatıyor değilse Kur'an okumaya devam edeceğiz tabi. Kur'an okuyacağız ve de kalplerimizi onunla bütünleştireceğiz. Asıl emir budur. Ayrıca Kur'an'a böyle yoz yoz bakmayacağız. Sanki samimi bir dostla konuşur, onu dinler gibi okuyacağız. Kalbimizi içire içire, kalbimize içire içire okuyacağız. Yani Kur'an bize hakim olsun, Kur'an bize sahip olsun diye okuyacağız. Kur'an'a biz sahip olmak için, Kur'an bizim olsun diye okuyacağız. Kur'an'la samimi bir dostla konuşur gibi, samimi bir dost dinler gibi okumak. Elbette bakın piyasada Kur'an okuduğu halde hayatını değiştirmeyenlerde bu özellik yoktu ondan. Yani adam hem Kur'an okuyacak, yani o kadın hem Kur'an okuyacak, yani hem o oğlan, o kız, o çocuk hem Kur'an okuyacak, hem de aynı derdiyle hem de aynı sıkıntıyla beraber olacak. Bu olacak şey değil. Kur'an'la çözüm getirdi aslında ama onu dinlerken dinlemiyor galiba da ondan, ya da kimi dinlediğini bilerek dinlemiyordu ondan. İhtilaf içinde bocalıyorsan o zaman da bekleme, geç orayı. Fark edemedin mi? Anlayamadın mı? Ya da ne yapacağını bilemedin mi? Kur'an bir tarafa çekti, sen bir tarafta kaldın mı? Nereye götürdüğünü fark edemedin mi? Elinden tuttu, götürecek tutamadın mı? Ya da ne yapacağını bilemedin mi? Geç orayı. Problem senin huzursuzluğun olmasın. Yani Kur'an senin için bir problem, senin için huzursuzluk kaynağı olmasın. Hatta bu hadisten ben sanki sürekli okuyanlar için bazen dinlenme zamanı gerektiğini de anlatıyor olabilir mi? Kur'an okumak konusunda bir ayda hatim programları var. Sünnete göre öyle öğreniyoruz. Daha okuyabilirim, daha sık, daha çabuk okuyabilirim diyenlere aleyhissalatü vesselam 10 günde okumayı öğütlüyor. Hatta bir haftada okuma programı var. Bir anlayışa, bir rivayete göre en sık, en çok, en çabuk okusak 3 günde bitecek. Ama bir günde bitirme yasak. Hatta bir talebem bir Ramazan Kadir gecesinde başlamış Kur'an'ı okumaya baştan meal. 50-60 sayfa kalmış. Anasının dikkati çekilmiş hemen. Almış elinden Kur'an'ı, dur kız demiş. Bir gecede bitmeyecekti bu. Hiç olmazsa 3 gecede bitecekti. Yani 3 günde dur, o kadar birden okuma da hiç olmazsa peygamberin dediğine muhalif olmasın. Yani böyle sürekli okuyanlar bir de okuduklarının üzerinde düşünseler manasına beklesinler istiyoruz. Hem siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okurken her bir ayette sanki o ayeti okuyacağı miktar kadar durup dinlendiğini, ama yok öyle dinlenme, yorulduğundan dolayı dinlenme değil bu, üzerinde düşünmek için durduğunu bilmiyor musunuz? Okuyacaksınız bir ayet, duracaksınız ayetin sonunda, o ayet üzerinde kafa yoracaksınız, düşüneceksiniz, ya da o ayet sizden ne istiyorsa onu yapacaksınız. Tesbih isteyen ayetse Sübhanallah, tekbir isteyen ayetse Allahu Ekber, istiğfar isteyen ayetse Estağfirullah, secde isteyen ayetse secde yapacaksınız. Farklı anlayışlara takılı kalmak yok da diyebiliriz değil mi bu hadis sebebiyle? Yani Kur'an okurken elbette farklı anlayışlar ortaya çıkabilecek. Bir tefsire baktınız, bir yöne götürdü sizi. İkinci bir tefsir aynı yöne, üçüncü bir tefsir aynı yöne, onuncu bir tefsir aynı yöne, ama 11. tefsire baktınız farklı bir yöne götürdü. Takılı kalmayın. Enteresandır diye, kimse duymuyor diye, orijinaldir diye ona takılı kalıp da insanların kafasını karıştırmanız da gerekmez. Evet, belki en doğru o olabilir. Ama yani diğerlerin yanlışına nereden birden garantiniz oldu? Bazen nedense maalesef yeni Kur'an ve sünnet öğrenenlerde bu hastalığı görüyoruz. Orijinal olma hastalığı, çok farklı, aykırı olma hastalığı. Buna da ille de gerek yok ki. Yani sen namazda ellerini şöyle veya böyle tutman konusunda bir başka uygulama öğrendin, güzel. Ama öncekinin yanlışlığını nereden çıkardın? Onunla da ilgili rivayetler, onunla da ilgili uygulamalar varsa öyle yapan Müslümanlara yan bakma ya da onların kafasını eğitmemişsen karıştırma. Yani bir insanı eğitmeden davranışında değişiklik beklemeye ne hakkımız var diyebilir miyiz? Demek ki hadisi sonuna gelmişken bu anlatımımızın tekrar özetleyelim, anladığımı söyleyeyim. Kur'an'ı tamam ya Rabbi, evet Allah'ım, anladım ya Rabbi, yapacağım Allah'ım, kalbimi onunla bütünleştirdim diyebildikçe okuyun diyor Peygamberimiz. Yok eğer birden fazla anlama yolu, birden fazla vecih karşımıza çıkmışsa, uygulama alanına hangisi girecek, bunun derdine düşmüşsek, hangisini uygulayacağım, onu mu, bunu mu, bunu becerememiş, yani ihtilaf yaşamaya başlamışsam, veya eğer sen şöyle dedin, ben böyle dedim, ama onlar şöyle diyor, bunlar da böyle, şöyle diyordunuz, yok böyle diyorduk, dediniz, demiştik, diyoruz, deseydik, diyecektik şeklinde Kur'an anlama değil de insanlar onunla kendilerini gündeme getirmeye başlamışlarsa, yani böyle bir ihtilaf varsa, Peygamberimiz diyor ki geçin oradan, beklemeyin, devam edin. Sanki sonraki ayetler, sanki sonraki hadisler onu anlatacak diyor gibi geliyor bana. Bu bölümü tekrar özetliyor ve sözümü bitiriyorum inşallah. İkra'ul Kur'an me'telefet aleyhi kulubukum. Cündeb bin Abdillah el-Beceli rivayet ediyor. Ben Müslim'den öğrendim. Buhari'de var. Kalpleriniz onunla bütünleştikçe okuyun. Okuyun Kur'an'ı ve kalplerinizi bütünleştirin. Fe idak teleftun fakumu an. Ama ihtilaf ettiğinizde kalkın geçin oradan hadisinden. Ben anladığımı söylüyorum. Demek ki Kur'an'ı tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, evet Allah'ım, tamam Allah'ım, yapacağım Allah'ım, kalbimi onunla bütünleştirdim Allah'ım diyebildikçe okumaya devam edeceğim. Böyle yapacağım zaten, bütünleştirmeye çalışacağım, tamam ya Rabbi diyeceğim, kalbimi onunla bütünleştireceğim, evet ya Rabbi, anladım ya Rabbi, tamam ya Rabbi diyeceğim ve böyle Kur'an okumaya devam edeceğim. Ama eğer birden fazla bir anlama yolu çıkmışsa karşıma, 2, 3, 5, 10 ve bunlardan hangisini uygulayacağımı kestirememişsem, becerememişsem, acaba hangisi uygulama alanına girecek, bunun derdine düşmüşsem, kalmayacağım orada, beklemeyeceğim. Yani ne yapsam acaba diye günler, geceler kara kara düşünmemin anlamı yok. Geçivereceğim o konuyu. Çünkü birini veya ötekini uygulayacak bir imkan bulamamışsam, yani her hangi ikisini de uygulayınca böyle karar vermişsem zaten ihtilaf yok. Demek ki o ayet iki çeşit uygulanır bilecekmişim. Ama öyle mi ya da böyle mi bilemediğim bir durumdaysam geçeceğim oradan, veya ikinci bir ihtilaf çeşidi. Sen şöyle dedin, ben böyle dediğime gelmişse iş. Onlar öyle diyordu, bunlar böyle diyor. Diyoruz, deseydik, diyecektik, demeliydik, demediydik. Sen dedin, ben dedim, hadi bakalım nerede kalmıştık, eski hayatımıza devam gibi. Bu işi sadece sözünü ediyorsak, sadece konusunu ediyorsak, sadece konuşuyorsak, sadece sen ben ediyorsak, herkes kendinin önceki dünyasını o ayet sebebiyle gündeme getirmeye çalışıyorsa, geçeceğiz oradan, beklemeyeceğiz. Devam edeceğiz okumaya, takılı kalmayacağız oraya. Çünkü sonraki ayetler, sonra öğreneceğimiz ayet ve hadisler o konuyu aydınlatacak ve Allah'ın muradına daha bir yaklaşmaya, onu anlayıp o anladığımızla amel ederek Allah'ı razı etmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.